Ayrım 10.
Açık eylemden gizli eyleme geçişin yolu çok basittir. İlkin parti yasak dolayısıyla veya eziyete uğrama korkusuyla kendisini terk eden, daha az sadık üyelerin teşkil ettiği safrayı atar. Bu partinin temel gruplarını biraz daha küçültür. Örneğin 1940'ta gruplar 5'er kişilik, daha sonraları ise yalnız 3'er kişilik olmuştur. Fakat parti sadece yatay ilişkiyi yasaklayan, her zamanki kurallarını daha sıkı şekilde uygulamak şartıyla örgütünü tümüyle muhafaza eder. Bu yeraltı faaliyeti olanağı, dikey bağ sisteminin 1924 enternasyonalince kabulünde büyük rol oynamıştır. O günler partinin yarı gün ışığında, yarı gizli şekilde faaliyet göstermek zorunda olduğu kahramanlık günleriydi. Bir yandan 1939 savaşı ve işgal, öte yandan yeni yasaklar ve baskılar bu eski sahiki bütün gücüyle devam ettirmiştir. Bununla birlikte günümüzde pek çok kimse komünistlerin dikey bağlantı sistemini sırf gizli eylemi uyarlanabilirliği açısından değerlendirmektedir. Oysa bu sistemin birlik sağlayıcı bir araç olarak değeri şüphesiz daha büyüktür. Dikey bağlar Komünist Partisi'nin tek elinde değildir. Genellikle faşist partiler de benzer bir sistem kabul ederler. Örneğin Nasyonal Sosyalist Parti esas itibariyle dikey bağlara dayanıyordu. Bütün kademelerdeki liderlerin doğrudan doğruya merkez organınca atanması, bölmelere ayrılma işini daha kolaylaştırır. 1908 Dernekler Kanunu'ndan önce Alman Sosyalist Partisi Bismarck'ın aldığı kısıtlayıcı tedbirler yüzünden çok orijinal bir dikey bağlantı sistemini kabule mecbur kalmıştı. Her mıntıkadaki sosyalistler açık bir toplantıda bir kişiyi muhtemet seçiyorlar ve Sosyal Demokrat Parti'nin hukuki örgütü sadece bu muhtemetlerden meydana geliyordu. Böylece ocaklar birbirleriyle doğrudan doğruya değil, ancak muhtemetleri aracılığıyla haberleşiyorlardı. Mamafi bu bölmelenme siyasal olmaktan çok hukuki nitelikteydi. Siyasal türdeşliği sağlamaktan çok kanundan kurtulmak amacıyla kullanılıyordu. Aslında dikey bağlar yönünde bir eğilim hemen hemen bütün partilerde, hiç değilse nispeten kuvvetli bir bağlantıya sahip olanlarda gözlemlenebilir. Ne ocaklar ne de federasyonlar birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Partinin temel bağlantısı delegasyon sistemi vasıtasıyla aşağıdan yukarıya doğru gider. Dikey bağlantılı partilerle yatay bağlantılı partileri karşı tutmak yanlıştır. Karşılaştırma ancak sadece dikey bağlara sahip olan partilerle, aynı zamanda hem dikey hem yatay bağlara sahip olan karma bağlantılı partiler arasında yapılabilir. Bu sonuncular arasında da genellikle dikey bağların yatay bağlardan daha büyük önem taşıdığını hatırdan çıkarmamak gerekir. Zayıf bağlantılı partilerde yatay bağlar en yüksek dereceye ulaşır. Bunlar liderler ve üyeler düzeyinde olmak üzere iki düzeyde ortaya çıkar. Gerçekten yatay bağ partinin temel gruplarının üyeleri arasındaki dolaysız temastan doğabileceği gibi iki komşu yöresel komitenin veya iki komşu federasyonun liderleri arasındaki temaslardan da doğabilir. Radikal Sosyalist Parti'de bu çeşit temaslar tam denilebilecek bir özgürlük içinde yürütülebilir. Çünkü parti tüzüğü bu konuda ne bir yasak koymakta ne de açık bir hüküm taşımaktadır. Kuvvetli bağlantılı partilerde yatay bağlar istisnai niteliktedir. Ancak bunlar temel grupların liderleri arasındaki temaslar biçimi altında, dolaylı partilerin ana bağlantı sistemini meydana getirmeye devam ederler. 1921 ile 1936 arasında Belçika Katolik Bloku Yönetim Komitesi, Boeren Bond, Orta Sınıflar Ligi, Katolik Gruplar Federasyonu ve Hristiyan İşçi Sendikaları arasında yatay bir bağ teşkil etmiştir. Aynı şekilde İngiliz İşçi Partisi'nin yönetim kurullarına vücut veren, işçi sendikalarının, kooperatiflerin, yardımlaşma derneklerinin ve sosyalist liglerin delegeleri arasındaki bir yatay bağlantı sistemidir. Dolaysız partilerde de yatay bağlar bir iç bağlantı sistemi olarak değilse bile bir dış emperyalizm metodu olarak hala önemlerini büyük ölçüde muhafaza etmektedir. Bu anlamdaki yatay bağlar ya partinin yardımcı örgütlerine hakim olmak veya rakip partilere yahut paralel örgütlere sızmak için kullanılır. Birinci durumda liderlerle, ikinci durumda ise temel grupların üyeleriyle olan yatay bağlardan yararlanılır. Bir parti, işçi sendikaları, kültür ve spor dernekleri, sınırlı bir amaç taşıyan siyasal topluluklar, ulusal cephe, barış partizanları ve benzeri kurabilir. Bunların hepsinin amacı sempatizanları bir araya getirmek ve onlar vasıtasıyla partinin etkisini arttırmaktır. Parti bu kuruluşların yönetim kurullarıyla kendisininkiler arasında çeşitli kademelerde yatay bağlar kurmak suretiyle bunlar üzerindeki hakimiyetini korur. Yardımcı örgütlerin liderleri ya parti liderleriyle aynı kişiler olur yahut da parti tarafından atanır ve kontrol edilir. Bu bağlar çoğu zaman gizli kalmaktadır. Resmen sendikalar, kültür ve spor dernekleri, cepheler ve çeşitli topluluklar partiden ayrı ve bağımsızdır. Fakat gerçekte bütün kilit mevkiler partinin elinde bulunur. Bu konuda çeşitli metotlar kullanılabilir. Eskiden Alman Sosyal Demokrat Partisi kişisel birlik usulünü geliştirmişti. Sendikaların teorik bakımdan bağımsız olan bütün lider ve memurlarının parti üyeleri arasından seçilmesi gerekiyordu. Komünist Partisi kamuflaj usulünü de eklemek suretiyle bu sistemi mükemmelleştirmiştir. Yardımcı örgütlerin yönetim kurulları sadece göstermelik bir rol oynayan, mümkün olduğu kadar göz kamaştırıcı birçok bağımsız şahsiyeti içine alır. Bunların gerisinde etkin yönetim görevleri partinin elinde bulunur. Genel merkezi generallerle, psikoposlarla, bilim adamlarıyla, sanatkarlarla ve profesörlerle süslenmiş olan 1945 Fransız Ulusal Cephesi bu taktiğin en iyi örneğidir. Sızma taktiği ise partinin yardımcı örgütlerine değil, paralel kurumlara, bağımsız sendikalar, rakip partiler ve benzeri uygulanır. Sızan parti kendisiyle bu kurumlar arasında temel birim düzeyinde ortak eylem grupları kurar. Bu gruplar yoluyla sızılan kurum üzerinde etkisini gösterir. Hatta onu ele geçirmeye veya kısmen parçalamaya kadar gidebilir. Şüphesiz bu metot sızanın sızılandan çok daha kuvvetli bir örgüte sahip olmasını gerektirir. Burada toprak çanakla demir kasenin arkadaşlığına benzer bir durum vardır. Dolayısıyla sızma en çok hücre veya milis temeline dayanan partiler tarafından kullanılır. Komünist Partisi buna çok sık başvurmuştur. 1939 Savaşı'ndan önce Fransa'da CGT'ye sızılması, Fransa'da ve diğer ülkelerde Sosyalist Parti ile ortak eylem komiteleri kurulması, halk demokrasilerinde muhalefet partilerini parçalamış olan ittifaklar ve cepheler sistemi ve benzeri. Merkeziyet ve ademi merkeziyet. Çoğu zaman dikey bağlantıyla merkeziyet, yatay bağlantıyla da ademi merkeziyet birbirine karıştırılır. Bu kavramsal kategoriler birçok noktalarda çakışmakla birlikte gene de tamamen farklı temellere dayanır. Dikey bağlar ve yatay bağlar, partiyi meydana getiren temel unsurların koordinasyon tarzlarını belirtir. Merkeziyet ve ademi merkeziyet ise yetkilerin yönetim kademeleri arasındaki dağılış şekline ilişkindir. A ve B adında iki partiyi ele alalım. Birincisinde yöresel ocaklar kendi aralarında yakın ilişkiler kurabilirler. Yöresel düzeyde etkin otorite, ocakların bütün üyelerinin serbestçe katılabildiği ve bütün eğilimlerin ifade bulabildiği il kongresine aittir. Burada bir yatay bağlantı durumu mevcuttur. İkincisinde ise ocaklar birbirlerinden kesin şekilde ayrılmışlardır. Yöresel düzeyde otorite, kendisi de ocaklarca seçilmiş delegelerden meydana gelen bir kongrenin seçtiği yönetim kurulunun elindedir. Bu da bir dikey bağlantı durumudur. Fakat farz edelim ki B partisinin yöresel yönetim kurulu A partisinin yöresel kongresiyle tamamen aynı yetkilere sahip bulunuyor. A ve B'nin merkez organlarına bırakılmış yetkileri oranla bu yetkiler çok geniş bir mahiyet taşıyor. Böylece partinin temel kararları yöresel düzeyde alınıyor. Bu durumda iki ademi merkeziyetçi parti ile karşı karşıya bulunuyoruz demektir. Tersine farz edelim ki A ve B'nin yöresel kurullarının elinde hiçbir gerçek yetki yoktur ve her şey merkez organlarınca kararlaştırılmaktadır. Burada da iki merkeziyetçi parti ile karşı karşıya bulunmaktayız. Dolayısıyla teorik olarak ne ademi merkeziyet yatay bağlantıya ne de merkeziyet dikey bağlantıya indirgenebilir. Uygulamada ise bunların bir arada bulunması yolunda inkar edilemez bir eğilim mevcuttur. Fakat bu eğilim genel olmadığı gibi mutlak da değildir. Örneğin Fransız Sosyalist Partisi'nde çok geniş ölçüde bir ademi merkeziyete rağmen dikey bağlar hakim durumdadır. Zayıf bağlantı ile ademi merkeziyetin, kuvvetli bağlantı ile merkeziyetin karıştırılmasından evleviyetle kaçınmak gerekir. Fransız Sosyalist Partisi ademi merkeziyetçi fakat kuvvetli bağlantılıdır. İngiliz Muhafazakar Partisi merkeziyetçi fakat zayıf bağlantılıdır ve benzeri. Merkeziyet ve ademi merkeziyet çeşitli biçimler alır. Ademi merkeziyetin dört genel tipini ayırt edebiliriz. Yöresel, ideolojik, sosyal ve federal. Bunlardan ilki genellikle kabul edilen ademi merkeziyet kavramına uygundur ve ayırıcı özelliklerini şu faktörler teşkil eder. Partinin yöresel liderleri tabandan gelir. Bunlar geniş yetkilere sahiptir. Üzerlerindeki merkez kontrolü hafiftir. Temel kararlar onlar tarafından alınır. Bu yöresel ademi merkeziyet bazen Fransız Radikal Sosyalist Partisi'nde yahut Amerikan partilerinde görüldüğü gibi zayıf bir bağlantıyla düşümdeşir. Bazen de Fransız Sosyalist Partisi'nde olduğu gibi kuvvetli bir bağlantıyla bir arada bulunur. Yöresel ademi merkeziyetin partinin siyasal davranışı üzerinde önemli sonuçları vardır. Bu sistem bölgeciliğe yol açar. Yani partinin çabalarını büyük ulusal ve uluslararası sorunlar zararına olarak sırf yöresel ilgiye hitap eden sorunlara yöneltir. Gerçek anlamda bir parti politikasının yerini özel menfaatlerden esinlenen fakat bir genel menfaate ve sorunların tümü hakkında genel bir görüşe vücut vermeyen çelişik ve eklentili yöresel politikalar alır. Fransız politikasının radikal cumhuriyet zamanındaki dar görüşlülüğünü büyük ölçüde iktidar partisinin ademi merkeziyetiyle açıklamak gerekir. Amerikan Kongresi'ndeki siyasal kararsızlıklar bakımından da aynı şey söylenebilir. Dünya ölçüsünde sorumluluklar yüklenen en büyük dünya ulusunun daracık yöresel ufuklara yönelmiş bir parti sistemine dayanması vahim bir durumdur. İdeolojik ademi merkeziyet çok farklı mahiyettedir. Bu, parti içindeki çeşitli hiziplerden veya eğilimlerden her birine yönetim kurullarında yer verme, ayrı örgütler kurmalarına müsaade etme gibi yollarla bunlara belli ölçüde özellik tanımaktan ibarettir. Fransız Sosyalist Partisi bu sistemi hayli geliştirmiştir. Parti içindeki eğilimler çoğu zaman kuvvetli örgütlere sahip olmuştur ve 1945'e değin yönetim kurulunda kuvvetleriyle orantılı olarak temsil edilmişlerdir. Yeni parti tüzüğü bu kuralı resmen kaldırmışsa da fiiliyatta bunun bir dereceye kadar uygulanmasına devam edilmektedir. Hemen bütün dolaysız sosyalist partiler ideolojik ademi merkeziyet ve kanatlar konusunda az çok tecrübe sahibi olmuşlardır. Bolşevikler gizli Rus Sosyalist Partisi'nin çoğunluk kanadından, Menşevikler ise azınlık kanadından başka bir şey değildi. Üstelik Slav ruhu bu grupların ve alt grupların sayısını arttırmış, gizli mücadele koşulları da aynı şeyi teşvik etmiştir. Rus Komünist Partisi içinde iktidarın ele geçirilmesinden sonra da uzun süre çeşitli kanatlar yaşamaya devam etmiştir. İdeolojik merkezileşme mücadelesi çok uzun sürmüştür. Bu mücadelenin ancak 1936'da gerçekten sona ermiş bulunduğu kabul edilebilir. Bazen parti içindeki çeşitli örgütler ideolojik ademi merkeziyeti teşvik eder. Örneğin özerk gençlik örgütleri çoğu zaman muhalefetin merkezi haline gelir. Bu vesileyle Fransa'da ve diğer ülkelerde sosyalist gençlik liglerinin tarihçesini incelemek çok ilginç olur. Almanya'da hücum kıtalarının liderleri bir zamanlar kendilerini Nazi Partisi içinde bağımsız bir grup haline getirmeye çalışmışlar ve buna son verebilmek için 1934 Haziran'ındaki korkunç katliama başvurmak gerekmiştir. İdeolojik ademi merkeziyetin açık tehlikesi bölünmeye yol açabilmesindedir. Sosyalist partiler böyle çok acı tecrübeler geçirmişlerdir. Fakat sistemin bir tartışma, entelektüel rekabet ve özgürlük atmosferini sürdürme gibi bir avantajı da vardır. Aynı zamanda sistem genel sorunlara yöresel sorunlar karşısında öncelik verir. Bu bakımdan yöresel ademi merkeziyetin etkilerinden tamamen farklı etkilere sahiptir. Sosyal ademi merkeziyet, katolik tipte dolaylı partilerin ayırıcı özelliğidir. Bu, her ekonomik kategoriyi, orta sınıf, çiftçiler, ücretli işçiler ve benzeri, parti içinde özerk bir grup olarak örgütlendirmek ve bu korporatif bölümlere önemli yetkiler vermek anlamına gelir. Kitabın bu bölümünün ilk sayfalarında böyle bir yapıyı tasvir etmiştik. Sosyal ademi merkeziyeti yöresel ademi merkeziyetle karşılaştırmak bir yönden insana çekici gelmektedir. Gerçekten bu da diğeri gibi özel çıkarları örgütlendiren bir sistemdir. Örgütün çerçevesi ve çıkarların mahiyeti aynı olmamakla beraber her ikisinde de aynı özgücülük, partikülerizm mevcuttur. Hatta sosyal ademi merkeziyet diğerinden daha etkili sayılabilir. Çünkü iş bölümü ticaretin ilerlemesi ve teknik gelişmeler, coğrafi yöricilikten çoğu zaman daha önemli olan özel çıkar farklılaşmaları doğurmaktadır. Zamanımızda sosyal çatışmalar yöresel çatışmalardan daha belirgindir. Üstelik sosyal ademi merkeziyetin ekonomik ve sosyal sorunları genel çizgileriyle ortaya koymak gibi bir yararı da vardır. Fakat sistem çelişik çözümleri yan yana getirmesi, her stand veya grubun kendi görüşünü kabul ettirmeye çalışması ve aralarında hakemlik etmenin güç oluşu dolayısıyla bu sorunların çözülmesine imkan vermemektedir. İdeolojik ademi merkeziyet gibi sosyal ademi merkeziyet de parti içinde derin bir bölünme yaratır. Dolaylı yapının çatışmaları hafifletecek yerde şiddetlendirmiş gibi göründüğü Belçika Katolik bloku tecrübesi bu yönden ilginç mahiyet taşımaktadır. Bazen de devletin federal yapısı partilerin yapısına yansır. Örneğin İsviçre'de partiler esas itibariyle kanton temeline göre örgütlenmişlerdir. Fakat bu paralellik genel değildir. Bir defa federal devletin siyasal ve idari bölümlerinin temelini ulusal gruplar teşkil ettiğinden bunların parti içindeki bağımsızlığı daha çok yöresel ademi merkeziyet biçimini alır. Daha önemlisi devletin federal yapısı bu gruplardan her birine kendi bireysel karakterini doğrudan doğruya hükümet mekanizması içerisinde ifade etme imkanı verdiğine göre bunların parti içindeki özerkliğini haklı kılacak sebep kalmamaktadır. Dolayısıyla federal devletlerin çoğu, yöresel ademi merkeziyete biraz daha fazla yer veren klasik tipte partilere sahiptir. Buna karşılık farklı grupların kendi bireysel karakterlerini federal devlet yapısı içerisinde ifade edemedikleri bir ulusta, bunun partiler içinde ifade edilmesi önem kazanmaktadır. Böylece tekçi bir devletin hükümet mekanizmasına belli ölçüde bir federalizm unsuru sokulmuş olur. Örneğin 1914'ten önce Sosyalist Partisi'nin hemen hemen özerk nitelikte 7 örgüte Alman, Macar, Çek, Leh, Rüten, Sloven ve İtalyan bölünmek zorunda kaldığı Avusturya-Macaristan'da durum böyleydi. Bugünkü Belçika'nın durumu da benzer niteliktedir. 1936'da Belçika Katolik Bloku federal esasa göre yeniden örgütlendirilmiş ve bundan böyle iki kısımdan meydana gelmesi öngörülmüştü. Ortak bir yönetim kurulunda kurum olarak temsil edilen Brüksel ve Valon Katolik Sosyal Partisi ile Katolike Vlaamse Volkspartij. Savaş bu örgütün işlemesini engellemiş ve savaş sonucu ortaya çıkan yeni siyasal eğilimler, Hristiyan Sosyal Parti'nin daha tekçi yapısına vücut vermiştir. Gene de bu örgüt büyük ölçüde bir federal ademi merkeziyet göstermekte ve parti biri Flaman, diğeri Valon olmak üzere iki kanattan meydana gelmektedir. Kanatlardan her birine ulusal komitede ve genel konseyde eşit sayıda temsilcilik verilmiştir. Ulusal kongre sırasında her kanat bazı ortak törensel oturumlar dışında ayrı olarak toplanmaktadır. Bu yapı çok daha az sayıda üyeye sahip olmasına rağmen partinin yönetici kurullarında Flaman kanadıyla eşit durumda bulunan Valon kanadına avantaj sağlamaktadır. 1947'de Valon kanadı Flaman kanadının 84.779 üyesine karşılık 39.739 üyeye, 1948'de 120.197'ye karşılık 49.737 üyeye, 1949'da 160.077'ye karşılık 65.888 üyeye sahipti. Belçika Sosyalist Partisi kendisinin tekçi bir kuruluş olduğunu ileri sürerek hiçbir zaman böyle federal bir yapı kabul etmeye yanaşmamıştır. Bununla birlikte o da yönetici kurulları içerisinde iki dil grubu arasında bir çeşit eşitlik sağlamaya büyük itina göstermektedir. Ademi merkeziyetçi olduklarını ileri süren birçok partiler gerçekte merkeziyetçidir. Dolayısıyla tüzüğün metnine aldanmamamız ve bir sonuca varmadan önce bunun fiiliyattaki uygulanışını incelememiz gerekir. Genellikle yöresel liderler önemlerinden gurur duyarlar ve gerçek farklı bile olsa rollerinin önemli olduğuna kendilerini inandırmak isterler. Diğer bazı partiler ise yapılarının merkeziyetçi olduğunu açıkça kabul eder, fakat olumsuz bir anlam taşıdığı muhakkak olan bu eylemin etkisini hafifletmek için ona popüler bir sıfat eklerler. Örneğin Komünist Partisi demokratik merkeziyetçilikten söz eder. Bu ifadenin üzerinde durmak gerekir. Merkeziyetçiliğin biri otokratik, diğeri demokratik, eğer bu ikinci deyim tabandaki üyelerle teması koruma isteği anlamında alınıyorsa, olmak üzere iki çeşidi ayırt edilebilir. Otokratik merkeziyetçilikte bütün kararlar yukarıdan gelir ve bunların uygulanışı merkez temsilcileri tarafından yörelerinde denetlenir. Faşist partiler genellikle bu esasa göre örgütlenmişlerdir. Ancak bunlar da çoğu zaman bazı alt liderlerin bağımsızlıklarını gösterme eğilimlerine karşı mücadele etmek zorunda kalırlar. Nazi Partisi içinde Röhm'ün bu çeşit faaliyetlerine yukarıda değinmiştik.